Ayrım 14.
Afrika'da uzun boylu kadınlara çok değer veren kabileler var. Bir kız çocuğu doğduğunda onun boynuna bir halka geçirirler ve her 6 ayda yeni bir halka eklenir. Ergenlik yaşına girerken bir zürafa ya da deve kuşuna benzer ve zavallı eğer halkayı çıkarırsa ölür. Ya Malaya adalarında yaşayanların burun küpeleriyle siyah dişleri? Oo, ne çok şey biliyorsun. Fred amca ve seninle söyleşmek Oxford Üniversitesi'nde ders almak gibi bir şey. Yoksa bizimle söyleşmek sıkıcı ve zor mu diye sordu Tasi gülümseyerek. Sen benim ilk öğretmenimsin. Biz kocamla bilim insanı olarak biliniriz aslında. Bu insanın gururunu öyle okşuyor ki. İki genç kadın da kahkaha attılar. Puding ve dondurmalarını yedikten sonra dışarı çıktılar. Akşam Engels'in düzenlediği yemekte Evlingler, Katsky ile eşi, kocasıyla birlikte Ellen ve Schorlemer toplandılar. Marx ve Engels'in eski dostlarından komünist Borkheim'in ölümü nedeniyle masadakilerin morali bozuktu başlangıçta. ''Kurşunlar bizim ocağımıza yağıyor, veteranlar güçlü ağaçlar devriliyor.'' dedi Engels alçak sesle, prosundan bir nefes çekerek. Önce durgunlaştı, ardından da omuzlarını kaldırarak tüm dünyada gümbür gümbür kök salan genç kuşak sosyalistler adına kadeh kaldırmayı önerdi. ''Anımsıyor musunuz Borkheim? Her gece şafak sökene kadar yalnızca ona özgü bir yöntemle kısa sürede Rusça öğrenmek için kendini nasıl da paralardı?'' diye söze girdi Eleanor. Evet, hatta ağır hastayken bile yalnızca Rusça ile sınırlı kalmadı. Babanın bana yazdığına göre Tanrı ve şeytanla da polemiğe girdi dedi Engels. Galiba Paris Komününden kısa bir süre önce Borkheim ölümün eşiğindeydi ve onun için çok endişeleniyorduk. Mağripli hastalıktan sonra zayıf düşmüş olmasına karşın onu ziyarete gitti. Tifo olduğundan kuşkulanıyorlardı diye ekledi Lenchen. Böyle bir yaşamı hiç kimse istemezdi. Zavallı son 12 yılını yatakta geçirdi. Verem yedi bitirdi onu. Hemen hemen tümüyle kötürümdü ama gerçek bir stoacı olarak bu acılara cesurca mizah duygusunu hiç yitirmeden göğüs gerdi. Bu arada Karl Katsky söze girdi. Borkheim sosyal çatışmaları son nefesine kadar izlemekten yorulmadı. Sosyal demokratı A'dan Z'ye okurdu. Bir zamanlar muhteşem bir gazeteciydi. Yazık. Ama ne yapalım? Schiller'i izleyelim. Rahmetli mezarında rahat uyu. Sağ olan da değerini bilsin yaşamın. Akşam yemeği muhteşemdi. Tassi'nin de yardım ettiği Lenchen bunun için büyük çaba göstermişti. Açık yeşil sivri yapraklarla süslü çekirdeksiz kuru üzümlü geleneksel puding de sofradaki yerini almıştı. Renkli mumlarla aydınlatılmış pamuktan oyuncaklarla, alacalı bulacalı balonlarla, altın rengine çalan cevizlerle ve seçme elmalarla süslenmiş küçük çam ağacı güzel görünüyordu. Engels çam ağacına bakarken barmendeki kocaman sevimsiz evlerini kalabalık ailesine yılbaşı geceleri ilahi okur gibi İncil'den ve kutsal kitaptan pasajlar okuyan siyah redingotlu babasını, neşeli zeki annesini anımsadı. Bu gece Engels'in çevresinde genç, mutlu, aşık insanlar vardı. Eleanor ve Edward'ın birlikteliğine gölge düşüren daha önceki sorunlar ortadan kalkmıştı. Devonshire'daki balayı gezisinden sonra yenilenmiş birbirlerine tutkuyla bağlanmışlardı. Alan Pumps çoktandır evliydi ve çocuklarını büyütüyordu. Engels onun 6 yıl önce henüz bekarken Karl Katsky'ye nasıl kapıldığını anımsamıştı. Katsky de bu aşka karşılık veriyordu. Fakat duygularını o denli uzun uzun analiz ediyordu ki genç kız onun itirafını beklemekten usanıp bir başkasını seçmişti. Şimdi Katsky de evliydi. Karısı Louise çok girişken, aktif, biraz da duygusal bir kadındı. Lenchen onun için bir keresinde Tasi'ye, ''Louise, Pumps değil.'' Katsky, onun hoşuna gidip gitmediğini daha düşünemeden bir anda kendisini evliliğin eşiğinde buldu ve nişanlandı. ''Bu kız her erkeğin aklını başından alır, son derece bağımsız.'' demişti. Schorlemer, ''Yalnızca sen, ben, bir de bizim Nim açıkta kaldık.'' diye şaka yaptı Engels. Erkekler yemekten sonra İngiliz adetlerine göre kadınları kısa süreliğine baş başa bırakıp sigara içip dinlenmek için çalışma odasına girdiklerinde Schorlemer Katsky'ye ''Dinleyin Karl, nasıl oldu da başlangıçta siz Marx'ı anlamadınız ve hatta ona karşı çıkmaya kalkıştınız?'' Katski'nin büyük alınlı kemikli yüzünde hiçbir ifade okunmuyordu. Çatık, yağlı kaşlarının ve metal çerçeveli gözlüğünün altındaki bakışları gergindi. Kendisine seslenildiğinde hep böyle olurdu. Adeta bir şeyler düşünüyor, her an uzun ve ateşli bir söyle vermeye hazırlanıyor gibiydi. Oysa durgun ve soğuk bir tonla yanıt verdi. Asıl olan şu ki, sosyalistlere karşı yasa çıkmadan önce nüfus artışının toplumsal ilerleme üzerindeki etkileri adında büyükçe bir yapıtı bitirmiştim. Özünde bu, Marx'a karşı duran bir yapıttı. Gördüğünüz gibi herhangi bir otoritenin ya da ekolün etkisi altında kalmaktan ölümcül derecede korkuyordum ve kendimi bağımsız düşünen bir kişilik olarak görüyor, buna değer veriyordum. Marx'ın ve general sizin yapıtlarınızı düşmanca ve inançsız bir tavırla inceledim. Bu son derece ilginç bir itiraf, dedi Engels canlı bir ses tonuyla. Düşüncenin özünü ne kadar az kavradıysam, Marx'ın ve Engels'in tek yanlılığını, bunu tırnak içinde söylüyorum, alaya alarak ve onları eleştirip paramparça etmenin önlenemez gerekliliğini hissederek kendi düşüncemi yüceltiyordum. Çok eğlenceli, diye atıldı Katsuki'yi pür dikkat dinleyen Schorlemer. Marx ve Engels'i aşmayı düşlüyordum. İtiraf ediyorum, bu cahil cesaretiydi. Ancak bana büyük bir yarar sağladı. Bu hastalığı yaşadıktan sonra yalnızca tedavi olmakla kalmadım, çelikleştim de. Sosyalizmin çömezlerinde, umutsuz cahillerde ve bir zamanlar benim olduğum gibi kendilerini bilimsel açıdan olgunlaşmış, öncü gören ukalalarda bu hastalığın belirtilerini hemen fark ediyorum. Marx'ı aşmak, bunda tırnak içinde söylüyorum, onu anlamaktan kıyaslanamaz ölçüde basit ve bende daha kolay olandan başladım. Bir süre sonra erkekler Tassi, Alan, Louis ve Lenche'nin bulunduğu konuk odasına döndüler. Neşeli bir söyleşi başladı. Karl Katsuki canlandı ve doğduğu Viyana'yı anlatmaya başladı. Babam Çek'ti, annem de Alman. Belki de ben Slav kanı taşıyorum. Prag'da doğmuşum ama 11 yaşımda Viyana'ya geldim. Bir Çek olarak babamın ana yurdunu köleleştiren Avusturyalılardan nefret ediyordum. Benim çocukluk yıllarımda Çekler, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun en parlak dönemlerinde en çok kovuşturmaya uğrayan ve baskı gören ulustu. Ben bir Çek Cumhuriyeti düşlüyor, komüncülere acıyor, Fransız devrimini inceliyor ve Heine'yi, Borkheim'ı, Alman Darwinciler Ernest Haeckel ile Ludwig Büchner'i okuyordum. Bir türlü aşkını itiraf edemeyen Katsuki'nin ne kadar utangaç ve içine kapalı olduğunu anımsayan Ellen, siz kitapları insanlara tercih ettiniz hep, dedi. Ellen başkalarıyla cilveleşerek onu kışkırtmaya çalışmış ancak bir sonuç alamamıştı. Çoğu kadın gibi Ellen de çoktandır başka birisini sevmiş ve bir aileye kavuşmuş olmasına karşın erkeğin bu hareketini ve bu çekingenliğini unutamıyor, bağışlayamıyordu. Ama Katsuki şimdi de sakindi. Gerçekten de ben tek doğru bilim olan Marksizme deneyimsiz geldim. Bense aşık bir şair olarak, dedi Evelyn, geniş geniş açılmış gözleri parıldayarak ve ekledi. Eğer doğa bana beste yeteneğinden çok müzik kulağı vermiş olsaydı, kapitali müziğe uyarlardım. Benim İrlanda'm melodiler ülkesiyken bu eksikliğin doldurulmamış olmasına hayıflanıyorum. Konukların morali gözle görülür şekilde düzelmişti. Schorlemer, Evelyn'i herhangi bir halk şarkısı söylemeye zorlayınca herkes coşkuyla buna katıldı. Edward'ın yardımına koşan Engels oldu. Edward'la birlikte mizahi birkaç İrlanda ve İskoçya şarkısı söylediler. Ardından sıra kadınlara geldi. Eleanor, Venedik tacirinden Mortiana'nın monoloğunu okudu. Aman tanrım, tiyatro ne büyük bir aktris kaybetti. Ellen Terry'den hiç de geri kalmıyor, dedi Louis Katsuki heyecanla. Tassi'nin yüzü bir ara asıldı ama genç kadın oldukça gür, kıvırcık siyah saçlarını savurarak kendisini üzen düşünceleri kovdu ve göz akları adeta mavi bir çerçeveyle kaplı gözleri yeniden parladı. Marx'ın küçük kızı hiçbir zaman şu andakinden daha güzel olmamıştı. Müthiş kavrama yeteneği, iyi yürekliliği, bazen kendisini de şaşırtan iyimserliğin verdiği güç, cömertlik, sınır tanımayan, ona mutluluk veren şefkat ve sevgi, tüm bunlar gözleri kamaştıran bir ışık gibi dışa vurmuştu ve onu güzelleştiriyordu. Tassi'ye bir anne şefkatiyle bakan Lenchen gözlerini merakla Edward'a çevirdi. Edward girişken, akıllı bir insandı. Tavırları içten görünüyordu ama kimi zaman birdenbire ortaya çıkan, güçlükle fark edilir bir gösteriş göze çarpıyordu. Gözlem gücüne sahip yaşlı kadın, onun aynaya bakışını ve bir gölge gibi bir anda ortaya çıkıp hemen kaybolan kendinden memnun gülümseyişini yakalıyordu. Ellen ise bu sırada yeni modalardan Tate Gallery'deki fotoğraf sergisinden, İtalyan şarkıcıların düzenleyeceği konserlerden, kocasının işinin çok olduğundan ve eve hep yorgun döndüğünden bahsediyor. Sonuçta da kendisinin bundan sıkıldığını anlatıyordu. Louise onu şımarık, sevimli küçük bir çocuğu himaye edercesine dinledi. Katkin'in karısı politikaya ve sosyal mücadelelere adamıştı kendisini. Louise, Ellen'i yalnız bırakarak gizlenemez bir hayranlıkla baktığı Engels'in yanına oturdu. Söyleşi Almanya ve onun yakın geleceği üzerineydi. 65 yaşına karşın Engels konuklardan daha yaşlı görünmüyordu. Kendisini yakından ilgilendiren konulardan söz ederken yüzü daha da gençleşiyordu. Saçlarında bir tek beyaz yoktu ve biraz miyop, kül rengi gözleri gençliği anımsatır bir coşkuyla parlıyordu. Cildinin yumuşaklığına çocuğu yaşındakiler bile imrenebilirdi. Güçlü, kocaman, kıpır kıpır elleri de oldukça gençti. Hafiften kekelediği için kendisini usta bir hatip olarak kabul etmez, kürsüde uzun uzun konuşmaktan da hoşlanmazdı. Ama masa başı söyleşilerini severdi ve sohbetine doyum olmazdı. Ondaki düşünce kıvraklığı, genç görünümü ve dinçliğiyle bütünleşen renkli sözcüklerindeki canlılık ve zenginlik, değişik kuşaklara ait insanlarla arasındaki kaçınılmaz engeli ortadan tümüyle kaldırıyordu. Gençler adeta kendileriyle yaşıt bir insana yaklaştıkları gibi yaklaşıyordu Engels'e. O da bu duyguya müdahale etmek bir yana destekliyor, eğer kendisine saygı uyandırmışlarsa gencecik insanlara sen diye hitap edebiliyordu kolayca. O gece Engels kendisine bağlı ve onu seven arkadaşları arasında farklı bir coşkuyla konuşuyordu. Ben her şeyin belirlediğimiz hedefe doğru ilerlediğine inanıyorum. Deneyim gösteriyor ki gerçek mücadele sanatını çatışmalarda, savaşta öğreneceğiz. Öyle görünüyor ki tarih genç devrimcileri bu okuldan yoksun kılmayacaktır artık. Ama akıllıca bir manevra bazen çarpışmayı gerektiriyor. Savaşta taktik çoğu zaman anlamsız kahramanlıktan daha da önemlidir. Doğrusu kadife eldivenin içindeki demir pençeni hissettirebilirsin ama bu arada düşmanın senin gücünü kavraması gerekir. Katsuki kocaman yassı alnını kırıştırıp yağlı kaşlarını oynatarak esneklikten uzak, kuru, sıkıcı sesiyle konuşmaya başladı. Bizim Alman dava arkadaşlarımız çok ustaca manevralar yapıyor. Sicilya ile Harbide arasında Odysseus gibi yürüyorlar. Sicilya ve Harp da mitolojide denizcilerin yolunu bekleyen tehlikeli iki canavar. Evet, onlar bazen ip cambazlarını anımsatıyor bana. Diyalektik yasalarında öngörüldüğü gibi sosyalistlerin kovuşturulması partiye ağır bir zarar vermenin yanında yarar da sağladı diye ekledi Schorlemer. Doğrusu Karl, dedi Engels, sevdiği kimyacıya ren şarabı dolu kadehi uzatırken, biz ancak akıllı ve inatçı direnişimiz sonucu bir güç olduk ve burjuvaları bize saygı duymaya zorladık. Burjuvalar ödün verenleri her zaman aşağılar. Kaçınılmaz zaferimize içelim. Genel kanıya göre Laura Lafarge, Marx'ın kızları içinde en güzel olanıydı. Yaşı 40'ı geçtiği halde yüzü ve endamıyla genç görünümünü koruyordu. Eleanor gibi o da şaşırtıcı yüz ve saç rengiyle dikkat çekiyordu. Fakat kabarık bukleleri kız kardeşinde olduğu gibi siyah değil, Rönesans çağı ressamları Tizian ve Guido Reni'ye esin kaynağı olabilecek derecede bakır ve bronz karışımı az rastlanır bir renkteydi. Laura annesi tarafından İskoçyalı atalarından miras aldığı açık renkli gür ve uzun buklelerini İngiliz modasına göre tepesinde toplayıp topuz yapmış, kulaklarının üstünden de sıkı örülmüş üçer belik uzatmıştı. Yuvarlak, yumuşak bir yüzdeki sanki pastele sürülmüş gibi duran doğal pembelik kentlerde büyüyen kadınlarda pek nadirdir. Yeşile çalan kestane rengi iri gözleri, üçü çocuğu olmak üzere çok sayıda ölümden kalan acının izleriyle birlikte içten, sevecen ifadesini her zaman koruyordu. Çıkık alnı, kavisli gür kaşlarının cesur duruşu, küçücük kadınsı yumuşak burnu ve ağzı muhteşemdi. Yanından geçenler bu orta boyun biraz üstünde hep güzel giyinen narin kadına bakarken çok güzel derlerdi. Paris güzellikten anlıyordu. Gözlemi isabetli gazetecilerin sık sık 18. yüzyılın ünvan sahibi saraylılarıyla kıyasladıkları Laura'nın kocası da yakışıklıydı. Fransa İşçi Hareketi'nin önderlerinden biri olan Paul Lafarge, Gerçekten de aristokrasinin bir temsilcisini andırıyordu. Atletik yapısı, uzun boynu üzerindeki büyük kafası, orantılı yüz hatları, her zaman tıraşlı çenesi, kudretli burnu ve asi dalgalı saçlarının kapattığı düzgün alnıyla her zaman derli toplu ama öfkeli bir görüntüsü vardı. Ondan daha aktif, daha zapt edilmez birini bulmak güçtü. Lafarge enerji ve tutkunun ta kendisiydi. Bir gün içinde birkaç şey birden yapabiliyordu. Ancak bu işlerden hiçbiri Laura'sız, onun tavsiyesi yardımı olmadan yapılmazdı. Laura üstün bir yazınsal yeteneğe sahipti. Zaten aile içindeki lakaplarından birisi de şairdi. Kendisini öncelikle çok ciddi felsefi, ekonomik ve siyasal yapıtların çevirisine adadığından yıldan yıla daha az şiir yazıyordu. Konuşmaları zengin ve çarpıcı deyimlerle doluydu. Engels bile kendi çevirilerini Laura ve kocasına kontrole gönderiyordu. Lafarge'ın ana dili olan Fransızca'da bile Laura tartışma kabul etmez bir hakem olmuştu. Üslubu babasınınkine çok yakındı. Marx'ın Proudhon üzerine makalesinin Engels tarafından Fransızca çevresini kontrol ederken yazarın dilinin özgünlüğünü dirilterek metni mükemmel bir üsluba kavuşturmuştu. Engels el yazmalarını Paris'e gönderirken şunları yazıyordu. Marx çala kalem çevrilebilecek insanlardan değildir. Laura'nın metnin iyi ve net olarak verilmesini sağlayacağını umarım. Laura İngilizce'ye de Almanca ve Fransızca'ya olduğu kadar hakimdi. Engels ondan Kapital'in bölümlerinden birinin çevirisini üstlenmesini rica ediyordu. Lafarge'lar Paris'e alışmışlar, bu özgün kente bağlanmışlardı. Bu kentin her caddesi, kafesi, tiyatrosu, çarşısı, konutu bir parçaları olmuştu. Fransa'nın başkenti bu yönüyle sıcakkanlı, neşeli Viyana ile akrabaydı. Kuşkucu, sıkıcı Berlin'den, özellikle de aşırı bencil Londra'dan önemli ölçüde farklıydı. Dünyanın hiçbir yerinde bu denli yakın ilişkiler kurulamaz ve yalnızlıktan uzaklaşılamaz. Çevrenizdeki insanlar coşkuludur. İlk karşılaştığınız insana ilgi duymanız için bir kıvılcım yeterlidir. Her yer Ruslarla, Amerikalılarla, İngilizlerle, Polonyalılarla, İskandinavlarla doludur ve hepsi de Parislilere benzemek ister. Paris'in her semti tıpkı sakinleri gibi birbirinden farklıydı. Montmartre çoktandır esin perilerinin çocukları kiralamışlardı. Saint-Honor belli bir ünvana sahip müflislerle akraba olan zenginler tarafından istila edilmişti. Poissonnière semtinde sokakları şatafatlı konutlarıyla dev burjuva tüccarlar, Chausse d'Antin'i bankalar ve onların sahipleri, Saint-Germain varoşunu ise armalarıyla ve soyunun eskilere dayanmasıyla övünen krallık düşü kuranlar kuşatmıştı. Bu göze görünmez tabyaların çevresinde hizmet sektöründeki ayak takımı, öğrenciler ve küçük rantiyeler yerleşmişti. 19. yüzyılın sonunda yaşayan bir devrimcinin biyografisi genellikle hapiste geçirilen zamanı da içerir. Guest ve Lafarge da bu acı verici kuralın dışında değillerdi. Kürsülerdeki konuşmaları defalarca tutuklulukla sonuçlanmıştı. Polis onların konuşmalarını zabıtlara geçirirken çarpıtıyor, Sosyalist Parti yöneticilerini cinayete teşvikle suçluyordu. Paul Lafarge, Paris'teki en eski hapishanelerden biri olan Saint-Palagen hapishanesine birkaç ay geçirmişti. Bu hapishanede Büyük Fransız Devrimi yıllarında tarihte belirgin izler bırakmış, barikatların her iki tarafında çarpışmış cumhuriyetçiler ve monarşistler yatmıştı. Lafarge düşüncelerinde geçmişi diriltip orada dolaşmayı severdi. Taşları binlerce insanın görünmez izlerini taşıyan küf kokulu hapishane koridorlarında Paul, Jacobenler ve Girondenleri geçici burjuva hükümetinin keyfi yönetimine karşı direnmeye çalışan Babeuf'un eşitler komplosuna katılanları, 1830-1848 devrimcilerinin halkçı militanlarını ve komün kahramanlarını anımsadı. Hapishanede Lafarge ve Guest de çok yapıt okudular ve Fransa İşçi Partisi'nin programına yorumlar yazdılar. Kocası herhangi bir propaganda gezisine çıktığında Laura onu yaralanmış olarak karşılamaya da polisi protesto etmeye ve hapishaneye paket götürmeye de hazırlardı kendisini. Tutuklandığını bildirmesi için Lafarge tarafından gönderilen birini dinlerken kendini kaybetmiyordu. Bir keresinde Paul'un tutuklandığı haberini partideki dava arkadaşlarından biri getirmiş ve aynı zamanda o gün yemekte yenecek salata demetini uzatmıştı Laura'ya. Şeytan alasıca komiser eşeği tam da kocama sevdiği salatayı hazırlayacağım günü buldu. Şimdi ben tek başıma yemek zorundayım diye şaka yapıyordu Laura. Günümüzde bu ülkede ne zaman ne olacağını asla kestiremezsin. Marx'ın torunları vefat eden Jenny Longe'nin oğulları ve kızı onları sık sık ziyaret ediyorlardı. Her üç erkek çocuğu da uslanmaz birer afacandı. Laura kurnaz yaramazların yaratıcılıklarıyla her zaman başa çıkamıyordu. Lafarge ailesi Paris karakolu yakınındaki Le Père Banyosu'na yerleştikten sonra Edgar, Jean ve Marcel'in eve yürüyüşlerini görür görmez Lafarge'ın da şakayla söylediği gibi küçük vandalların akını sıklaşmıştı. Laura elinden geldiğince çocuklara annelik yapıyor, onların sağlığıyla gelişimiyle ilgileniyordu. Bilime en yatkın olan Edgar'dı. Küçüklükten beri İngilizce uyarlamasıyla Johnny olarak anılan, şımartılmış, yerinde duramayan Jean'ın dersleri zayıftı. Almanca grameri ve Latince'yi sökemiyordu. Oğullardan en küçüğü Marcel, tembelliğini ve içe dönüklüğünü babasından miras almıştı. Fakat yaramazlıkta kardeşlerinden hiç de geri kalmıyordu. Sahile giderlerken bazen çocukları yanlarında götürüyorlardı. Sık sık kolayca suya düşebilecekleri yamaçlara ve kayalıklara çıkan çocuklar üzerinde Paul, boşu boşuna otorite kurmaya çalışıyordu. Ama kendine hakimiyetini hiç yitirmeyen Laura öfkeli kocasını yatıştırıyor ve haylazları ikna ediyordu. Şiir ve edebiyat Marx'ın kızı için sürekli bir teselli olarak kalıyordu. Folkloru seviyor, değişik dillerde ve lehçelerde söylenmiş halk şarkılarını kayıtlara alıyordu. İç karartıcı Baudelaire hoşuna gitmiş, kötülük çiçeklerini Almanca ve İngilizceye çevirmişti. Goethe'nin Faust'u felsefi derinliğiyle, Chamisso ise Salas ve Gomez'de Engels'inde belirttiği gibi Dante'nin dizeleriyle büyük benzerlik gösteren dilinin eşsizliği ve sertliğiyle Laura'yı etkilemişti. Laura ile Engels arasında o denli ruhsal yakınlık vardı ki genç kadın her çeviriyi, her olgunlaşmış düşünceyi, kuşkuyu alelacele ona bildiriyordu. Engels onun akıllı, yetenekli oluşuyla, derin ekonomi, politika, tarih, edebiyat bilgisiyle gurur duyuyordu. Lafarge'ın karısı, enternasyonel şiirinin yazarı, ağır hasta, felçli komüncü Eugene Potier'i sık sık ziyaret ediyordu. Şair 70 yaşını aşmıştı. Ağır ağır eriyen vücudu ne kadar zayıfsa beyni de o denli güçlüydü. Hastalıktan bitkin düşmüş fakat ruhen yıkılmamış insanlarda olduğu gibi içinden gelen güç bakışlarına yansıyordu. Potier'in kırışmış çirkin yüzündeki parıltılar gençti. Çok acı çekmiş ihtiyarın ölüme doğru yaklaştığını gören Laura şiirler okuyarak onu neşelendirmeye çalışıyordu. Potier'in hemen her şiirini Laura ezbere biliyordu. Şairin soğuk hareketsiz eline dokunarak Eugene muhteşem soneleriniz ve şarkılarınızın birçok ülkede tanınması için her şeyi yapmaya söz veriyorum. Onları bildiğim tüm dillere çevireceğim ve binlerce insanın sizin şiirlerinizi tıpkı bizim sevdiğimiz gibi sevmesini sağlayacağım. Eugene Potier'in ölümünden bir süre sonra Lille kenti işçi korosu komünün trajik yok oluş günlerinde yazılan marşı ilk kez söyledi. Tıpkı enternasyonelin sözleri gibi yalın ve dahice müziği alaylı bir kompozitör olan emekçi Pierre de Gaiter bestelemişti. Enternasyonel tüm emekçilerin tören müziği olmuştu. Anna Pavlovna kendisiyle amansız bir mücadeleye girişmişti. Duyarsızlık sık sık kuşatıyordu onu. Tutsak, hapishanenin taş sessizliğine bürünmüş, hissetmez ve düşünmez olmuştu. Aslında bu değildi en ağır işkence. Bunun ardından yaşamın bir daha geri gelmemek üzere geçtiğini kavruyor olmak tüylerini ürpertiyordu. Kaybettiğim zaman az mı diye düşünüyordu Anna. Bu zamanı hiçbir şey elde edemeden, hiçbir şey üretemeden, yalnızca kendimi harcayıp yerimde sayarak anlamsızca geçirdim. Onlarca yılımı yatakta yuvarlanarak, yüzlerce saatimi boş sözler söyleyerek, koşuşturmalarla aynada kendime bakarak, gereksiz şeyleri düşüncesizce aramakla geçirdim. Önceleri zamanı düşüncesizce harcarken, onun gereksiz şeyler için parça parça ederken neden ben dakikaların birbiri ardına uçup gittiğini şimdi olduğu gibi güçlü hissetmedim? Her şeyden yoksun kaldıktan sonra kendimi ilk defa olduğum gibi gördüğümden mi acaba? Anna artık dönüşü olmayan pişmanlıklardan, kendinden duyduğu hoşnutsuzluktan, eski gayretlerinin sığlığını kavramış olduğundan ve yüreğinin soğuk oluşundan dolayı ağlıyordu. Oysa herkes onun iyi yürekli ve akıllı kabul ediyordu. Bu hiçbir şey ifade etmeyen bir saptamaydı. Tüm bu saptamalar şimdi onu öfkelendiriyordu. Tutsağın kendisine en fazla işkence ettiği konu ancak ölen değerli bir insanın mezarı başında hissedilen hayıflanmayı andırır geç gelen bir pişmanlıktı.